Ayrım 2, sayfa 25. Yok sayılması gereken deliller. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ersan Şen'i hukuka aykırı deliller, özel hayatın gizliliği ve korunması hakkı, gizli soruşturmacı gibi konularda yazdığı çok önemli kitap ve makalelerden tanıyoruz. Seçkin Yayınevi söz konusu bilim adamının Ağustos 2008'de Türk Hukukunda Telefon Dinleme Gizli Soruşturmacı X Muhbir adlı kitabını yayımladı. 174 sayfalık ve 3 bölümden oluşan kitabın birinci bölümünün başlığı hukuka aykırı deliller hakkında genel açıklama. İkinci bölümün başlığı iletişimin denetlenmesi tedbiri gizli dinleme. Üçüncü bölümün başlığı gizli tanık X Muhbir gizli soruşturmacı ajan provokatör. Yok sayılması gereken delillere dayanarak savcılarımızın davalar açabildiği, hakimlerimizin tutuklama ve mahkumiyet kararları verebildiği ve bu çeşit uygulamalarla Türkiye Cumhuriyeti'nin bir korku imparatorluğu haline getirildiği bir ortamda Profesör Doktor Ersan Şen bu konudaki yerli ve yabancı yazarların bilimsel görüşlerini, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararlarını yararlanmamıza sunup bunların değerlendirmesini de yaparak bazı hukukçularımızın karartmaya çalıştığı her noktaya ışık tutan, her hukukçu ve aydının defalarca okuması gereken son yılların en önemli eserlerinden birini meydana getirdi. Seçkin Yayın Evi'nden aldığım izinle bu çok önemli eserden sadece hukuka aykırı deliller ve telefon dinlemesiyle ilgili birkaç paragrafı bilginize sunuyorum. Delillerin toplanması ile ilgili normlar birer hukuk kuralı olarak insan hak ve hürriyetlerini korumak amacıyla konulmuşlardır. Bu sebeple yargı makamı tarafından bir delilin hukuka uygun elde edilip edilmediği mutlaka incelenmeli ve hukuka aykırı olduğu tespit edilen delil yargılama dışında bırakılmalıdır. Bunun aksini yapmak ve hukuka aykırı delili yargılamada kullanmak yargı makamının verdiği kararı hukuka aykırı kılacaktır. Türk hukukunda hukuka aykırı deliller ile ilgili yürürlükteki normlara baktığımızda gerek hukuka aykırı delillerin ve gerekse hukuka aykırı deliller vasıtasıyla elde edilmesi sebebiyle bozulan delillerin soruşturma ve kovuşturmalarda kullanılabilmesi, şüpheli ve sanık aleyhine kanıt niteliğini taşıyabilmesi kabul edilmemiştir. 1982 Anayasası'nın 38. maddesinin 6. fıkrasına göre kanuna aykırı elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez. 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 206. maddesinin 2. fıkrasının A bendine göre, ortaya konulması istenen bir delil aşağıda yazılı halde reddolunur. Delil kanuna aykırı elde edilmişse, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 217. maddesinin 2. fıkrasına göre ise, yüklenen suç hukuka uygun bir şekilde elde edilmiş her türlü delille ispat edilebilir. Türk hukukunda yürürlükte olan bu hükümler hukuka aykırı delillerin ceza soruşturması ve kovuşturmalarında kullanılamayacağını, delil olarak kabul edilemeyeceğini, bunların reddedilip dava dosyasından çıkarılmasını ve delilleri vicdani kanaatiyle serbestçe takdir eden hakimin bu takdir yetkisini kullanırken sadece hukuka uygun yolla elde edilmiş delillerle ispatı aramasının gerektiğini tartışmasız bir şekilde ortaya koymuştur. Sayfa 26. Hukuka aykırı delil kavramı yalnızca hukuka aykırı elde edilen ilk delili değil, bu delil vasıtasıyla elde edilen diğer delilleri de kapsar. Sayfa 22. CMK madde 135 kapsamında şüpheli şahsa ait telefonun görüşme yaptığı tüm karşı numaraların dinlenerek kayda alınan görüşmelerin yapıldığı anda bulunduğu baz istasyonlarının tespiti amacıyla karşı numaranın sinyal bilgilerinin de değerlendirilmesine karar verilmesi ve telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi sınırının şüpheli ve bu şekilde sanık tarafından kullanılan iletişim araçlarını aşacak şekilde genişletilmesi hukuka aykırı olacaktır. Sayfa 53. TCK madde 134'te kişilerin özel hayatının gizliliğinin ihlali, ayrıca özel hayatının gizliliğinin görüntü ve veya seslerin kaydı yoluyla ihlal edilmesi halleriyle bu görüntü ve veya seslerin ifşa edilmesi suç sayılmıştır. Bu hükümde kişilerin özel hayatının gizliliğinin ihlalini suç kabul ederek özel hayatının gizliliği ve korunması hakkına önemli bir güvence getirmiştir. Böylece kişinin özel hayatına bu kapsama giren aile ve meslek yaşamına 1982 Anayasası madde 20 ve madde 21 ile İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi madde 8 gizlediği yani başkalarının görmesini ve duymasını istemediği faaliyetlerine, ev hayatına, ailesi ve yakınları ile olan görüşme ve ilişkilerine, görüntüsüne, cinsel hayatına, ayrıca bu alanlardaki huzur ve sükûnuna ortada bir hukuka uygunluk sebebi olmadığı müddetçe her ne sebeple olursa olsun dışarıdan veya bireyin bulunduğu alanlara fiilen veya teknik aletlerle girmek veya ulaşmak suretiyle müdahale edilmesi fiilleri suç olarak düzenlenmiştir. madde tarafından korunan hukuki yarar, bireyin özel hayatının gizliliği ve korunması hakkı olmaktadır. Sayfa 49. Telekomünikasyon yoluyla yaptığı iletişimi denetlenen şüpheli veya sanığın tedbire konu suçlama ile ilgisi bulunmayan konuşmalarından ve bundan başka özel hayata ilişkin görüşmelerinden dolayı suçlanmaması, ifadesi alınırken ve sorgusu yapılırken örtülü veya açık baskıya tabi tutulmaması, suçlama dışında kalan görüşmelerinin hiçbir şekilde dosyaya konulmaması, saklanmaması ve usule uygun şekilde imha edilmesi gerekmektedir. Aksine yapılacak uygulama, örneğin bu kayıtlardan yola çıkılmak suretiyle şüpheli ve sanıktan ifade alınmaya ve sorgusunun yapılmaya çalışılması, ifade alma ve sorguda yasak usuller başlıklı CMK madde 148'in ihlali anlamına gelecektir. Hatta sorumlular hakkında Türk Ceza Kanunu'nun işkence suçunu düzenleyen madde 94, eziyet suçunu düzenleyen madde 96, görevi kötüye kullanma suçunu düzenleyen madde 257 hükümlerinin tatbiki de gündeme gelebilecektir. Sayfa 89. Profesör Doktor Ersan Şen'in görüşlerinin haklılığını ortaya koyan bazı mahkeme kararlarına değinmekte de yarar bulunmaktadır. Anayasa Mahkemesi'nin 5 Aralık 1968 gün ve 49 Taksim 60 sayılı kararında, ihbar kanuni delillerin varlığı ile desteklenmedikçe bir suçlamada hiçbir zaman ağırlık noktası etki unsur olamaz. Olayı ihbar edenin kimliği belli olmadığı yahut gizli tutulduğu takdirde artık onun mahkemenin toplayacağı ve takdir edeceği deliller arasında yeri yok demektir denilmektedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 25 Eylül 2002 tarihli 2002 Taksim 2-617E ve 2202-648K sayılı kararında, ceza yargılamasında olduğu gibi hukuk yargılamasında da hukuka aykırı yoldan elde edilen delillerin değerlendirmeye alınmaması ve yargılamada kullanılmaması gerektiği belirtilmiştir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 13 Haziran 2006 gün ve 122 Taksim 162 sayılı kararında, dinlenen bir konuşmada tesadüfen elde edildiği kabul edilen suç kanıtının değerlendirilebilmesi için 4422 sayılı yasada herhangi bir hüküm bulunması gerekmekte olduğu halde, adı geçen yasada bu konuyu düzenleyen hüküm olmadığı anlaşıldığından, bu konuşma tutanağı yasa dışı elde edilmiş kanıt niteliğindedir. Yasa dışı elde edilen bir kanıtın soruşturma ve kovuşturma aşamalarında kullanılmasına olanak bulunmamaktadır denilmektedir. Yargıtay 7. Ceza Dairesi'nin 29 Mart 2007 gün ve 2197 sayılı kararı, suç tarihinde yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK madde 97 Taksim 2 hükmü ve aynı yönde hükmü bulunan 1 Haziran 2005 tarihine yürürlüğe giren 5271 sayılı CMK madde 119 Taksim 4 hükmü gereğince, Cumhuriyet Savcısı hazır olmaksızın konut, iş yeri veya diğer kapalı yerlerde arama yapabilmek için o yer ihtiyar heyetinden veya komşulardan iki kişi bulundurulur hükmüne aykırı davranılması suretiyle dava konusu eşyanın usulsüz yapılan arama sonucu ele geçmesi ve aleyhe başka da delil bulunmaması nedeniyle sonucu itibariyle beraat kararı doğru olduğundan yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün onanmasına oy birliğiyle karar verildi. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 29 Kasım 2005 tarih ve 144 Taksim 150 sayılı kararına göre, hukuka aykırı olarak sanıktan alınan ifadeden veya hukuka aykırı yapılmış bir ev araması sonucunda elde edilen delilden yola çıkılarak başka delillere ulaşılabilir. İşte bu durumda ortada hukuka aykırı delil niteliği taşıyan bir ifade veya arama sonucunda elde edilen bir delil vardır ki bu deliller de yargılamada kullanılamaz. Hukuka aykırı yapılan arama sonucu elde edilen delili yargılamada kullanmamak yeterli değildir. Bu deliller vasıtasıyla elde edilen deliller de hukuka aykırı olduğundan yargılamada kullanılmamalıdır. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 4 Temmuz 2006 gün ve 127 Taksim 180 sayılı kararına göre, mahkumiyet kararına sübut kanıtı olarak benimsenen telefon görüşmesi de dahil olmak üzere diğer 12 görüşmenin dinlenilmesinin dayanağını oluşturan iletişimin tespitinin kim hakkında hangi iletişim araçları bakımından ve ne süreyle gerçekleştiğini gösteren, dolayısıyla telefon görüşmelerine ilişkin kanıtın hukuka uygun biçimde elde edilip edilmediğini ve kimler hakkında hangi suçla sınırlı olarak kanıt sayılacağı belgelenmemiş ve Yargıtay tarafından denetlenebilir açıklıkta olmak üzere yerel mahkemece tartışılmıştır. Buna mukabil mahkumiyet hükmüne dayanak alınmıştır. Hükmün bu yönüyle de bozulması gerekir. Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 3 Temmuz 2007 tarihli 23 Taksim 177 sayılı kararına göre, 5271 sayılı CMK madde 138'e göre bu tutanağa yasal bir kanıt değeri verilmesi olanaksızdır. Zira tesadüfen elde edilen bu kanıt üzerine ilk görüşmenin tespitinden sonra değil, bütün görüşmeler kayıt edildikten sonra durum Cumhuriyet Savcısına bildirilmiş, sanık hakkında herhangi bir iletişim tespit kararı olmaksızın tespit yapılmış olduğundan bu tutanaklar yasa dışı elde edilmiş kanıt niteliğindedir. Yasa dışı elde edilen bir kanıtın ise soruşturma ve kovuşturma aşamalarında kullanılmasına olanak bulunmamaktadır. Yukarıda açıkladığım bilimsel görüşleri, yüksek mahkeme kararlarını, anayasa ve yasalarımızı hiçe sayan hakim ve savcılar ile onları himayesine alan adalet bakanları oldukça maalesef kimsenin güvencesi yok. Bakalım sanık sandalyelerine daha kimleri oturtacaklar? Ülkemizi AİHM'de savunan Profesör Doktor Durmuş Tezcan da şunları söylüyor. Milliyet 28 Haziran 2008. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi delil ancak iç hukukta bir engel yoksa ve sözleşmedeki bir hakkın ihlali yoluyla elde edilmemişse geçerlidir diyor. Bizim mevzuatımızda CMK'nın 148. maddesinde yasak deliller konusu ele alınıyor. Bunun 4. fıkrasında bir kimsenin kollukta verdiği ifadenin geçerli olması için ya avukatının hazır bulunması ya da avukat olmadan alınan ifadenin mahkemede kabulü gerekir deniliyor. Buna göre karakolda alınan ifade dahi hakim önünde alınmamışsa geçersiz sayılırken, üçüncü kişilerin bir şekilde elde ettiği ses kaydını geçerli delil kabul etmek mümkün değil. Yasa dışı dinleme yoluyla öğrenilen bilginin suç duyurusunda kullanılması mümkün değildir. Yargı Adalet Bakanlarının tutsağıdır. Yargıyı mevcut iktidarlara bağımlı kılan yolsuzlukların üzerine cesaretle gidememesinin asıl nedeni, Adalet Bakanı'nın Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun başkanı ve Adalet Bakanlığı Müsteşarı'nın doğal üyesi olması değil, Hakimler ve Savcılar Kanunu'na 12 Eylül hukukunun geçerli olduğu bir zamanda konan ve hiçbir iktidarın değiştirmeye yanaşmadığı anayasaya aykırı bazı hükümlerdir. Şöyle ki, 1. Söz konusu kanunun 82. maddesine göre, hakimler ve savcıların görevlerinden doğan veya görev sırasında işlenen suçları, sıfat ve görevleri gereğine uymayan tutum ve davranışları nedeniyle haklarında inceleme ve soruşturma yapılması Adalet Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Yani bir hakimin veya savcının rüşvet aldığı, görevini kötüye kullandığı, irticai faaliyetlerde bulunduğu, bölücülük yaptığı belgelerle saptansa Adalet Bakanı izin vermeden soruşturma yapılamaz. Başka bir deyişle bakan kendi dümen suyuna girmiş bir hakimin veya savcının yaptığı eylemler ne derecede yasaya aykırı olursa olsun himaye edebilir ve bunun örnekleri çok görülmüştür. 2. Yine Hakimler Savcılar Kanunu'na göre, Adalet Bakanı hakim ve savcılar hakkında soruşturmayı, adalet müfettişleri veya hakkında soruşturma yapılacak olandan daha kıdemli hakim ve savcı eliyle yaptırabilir. Hakimlik ve savcılık mesleği insanın en kolay lekelenebildiği bir meslektir. Çünkü her hukuk davasının bir davacısı, bir davalısı, her ceza davasının bir sanığı, bir de suçtan zarar göreni vardır. Ve bir hakim veya savcı yaptığı her işlemle adeta düşman kazanır. Hele güçlü kişilerin üzerine gitmişseniz aleyhinize tanıklık yapabilecek pek çok kimse bulunur. Adalet Bakanlığı müfettişleri bütün dünyanın en teminatsız memurlarıdır. Bakan isterse tümünün birden görevine son verir ve istediği kişileri adalet müfettişi olarak atar. Başka bakanlıkların müfettişleri bu şekilde görevden alınsa idari yargıya başvurup hakkını arayabilir. Adalet Bakanlığı müfettişleri arayamaz. Teminatsız memurların yaptığı hiçbir işlem tarafsız değildir. Nitekim Yargıtay Başkanı Eraslan Özkaya 2003-2004 adli yılı açılış konuşmasında müfettiş raporlarının yargıç ve cumhuriyet savcılarının meslekte ilerleme, yükselme ve tayin hatta meslekten çıkarma işlemlerinde birinci derecede etkisi bulunmaktadır. Adalet Bakanı'nın emrinde çalışan bir müfettişin hakimler ve savcıların özlük işlerinde bu denli söz sahibi olması yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesiyle asla bağdaşamaz demiştir. Profesör Doktor Şeref Ünal, Adalet Bakanlığı'nda genel müdür sıfatıyla görev yaparken yazdığı Mahkemelerin Bağımsızlığı ve Hakimlik Teminatı adlı eserde, müfettişlerin bizzat bakan tarafından görevlendirilmesi halinde bu görevlendirmede bazen siyasi mülahazaların rol oynaması mümkündür. Mahkemede davalarını kaybeden kimseler çoğunlukla hakimi taraflılıkla suçlamak ve onu şikayet etmek eğilimindedir. Ayrıca davanın kaybedileceğinin anlaşılması halinde bunu engellemek ve kazanmak için her yol denenmekte, siyasi parti teşkilatları ve özellikle milletvekilleri aracılığıyla hakim üzerinde baskı kurulmaya çalışılmaktadır. yerli yersiz müfettiş gönderilmesi, hakimin iç ve çalışma huzurunu bozduğu gibi görev yaptığı bölgede halk üzerindeki saygınlığını yitirmesine yol açmaktadır denmektedir. 3. Hangi hakim ve savcının nereye atanacağına ilişkin kararname taslağını Adalet Bakanlığı hazırlar. Mesela taslağa bakanlık önerisiyle giren bir hakim ve savcının gideceği yeri isteyen çok daha başarılı hakim ve savcılar olabilir. Kurul üyelerine bu liste verilmediği için isabetli atamalar yapılamamaktadır. Ankara ve İstanbul en çok yolsuzluğun yapıldığı ve memur suçlarının en çok işlendiği yerlerdir. Her bakan ne yapar yapar bu illerin başsavcılıklarına, siyasilerle ve medya ile ilgili tazminat davalarının görüldüğü mahkemelere, kendi ideolojilerine yakın bildiği hakim ve savcıların atanmasını sağlar. Bakanlık kararnamelerine karşı çıkmayan kurul üyelerinin dış seyahatlerle ödüllendirildikleri, dedikoduları yargıda kurula duyulan güveni en çok sarsan etkenlerden biri olmuştur. 4. Kurulun gündemini bakanlık belirler. Mesela Yargıtay ve Danıştay'da belli adette üye boşalırsa derhal seçim yapılması gerekir. Bakanlar Yargıtay ve Danıştay kanunlarını ihlal ederek bu seçimleri zamanında gündeme koydurmazlar ve kurul üyelerine manevi baskı yaparak istedikleri kişilerin Yargıtay ve Danıştay üyesi seçilmesini sağlamaya çalışırlar. Çünkü Yargıtay ve Danıştay ağır iş yükü altındadır. Bu kurulların noksan kadroyla çalışması kurul üyelerini en çok rahatsız eden etkenlerden birisidir. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu hükümetin yargıyı siyasallaştırma girişimlerine karşı yayınladıkları bildiride, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi teminatı hakimlerin dokunulmaz olduklarını göstermez. Bu teminatlar hakim ve savcılar için değil, yargı hizmetlerinden yararlanan yüce ulusumuzun güvencesi olarak tanınmıştır denilmesine rağmen, Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, niteliklerini yukarıda açıkladığım emrindeki adalet müfettişlerinin düzenledikleri raporlara dayanarak, çeşitli suçlar işledikleri açıkça ortaya çıkan Ergenekon iddianamesini düzenleyen savcılar hakkında soruşturma yapılmasını engelleyebilmiştir. Adalet müfettişleri yanlış soruşturmalarla sicilimizi bozarlar korkusuyla savcılarımız açılması gereken bazı davaları açamamakta, hakimlerimiz her davada vicdani kanaatlerine dayanarak hüküm verememektedirler. Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun Adalet Bakanı'na verdiği yetkiler ortadan kaldırılmadıkça, yüksek mahkeme üyeleri dışında hiçbir hakimin bağımsızlığından söz edilemeyeceği son uygulamalarla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Şimdi de Hıncal Uluç'un Adalet Bakanı Adil mi başlıklığıyla yazdığı makaleyi birlikte okuyalım. Sabah gazetesi 16 Eylül 2008. Önce 12 Eylül Cuma günü Star gazetesinde Şamil Tayyar'ın sütununda yer alan şu telefon konuşmasını okuyun. Tuğrul Türkeş, efendim? Güler Kömürcü, ne yapıyorsun, gelecek misin? T, ha yok gelemiyorum. G, tamam. T, şimdi havaalanına gidiyorum, 5 uçağı ile gidiyormuşum. G, tamam hayatım, tamam. T. Ondan sonra görüşürüz sonra. G. Tamam canım. Bay bay canım. T. Mehmet'e de selamları var. G. Yo Mehmet yok. Mehmet ne alakası var? T. Yok mu? Ha ben sabah beraberiz dedin zannettim de. G. Yo şeyle beraberiz. Sizin şu Can Bolat Kurtlar Vadisi'nin yapımcısıyla. T. Ha ha iyi. G. Ona Tuğrul karakteri koyduralım diyorum ben. Mehmet'i o kadar çok görmüyorum. Ayrıca arz ederim. T. Tamam. G. Şeylere mevcut teklifleri açayım efendim. T. Ha ha iyi ben de beraber hava çıkalım anacığım. G. Kesinlikle babacığım. T. Biz de çünkü şey bizde de durum vahim. G. Tamam memnuniyetle. T. Ondan sonra herkes birbirinin çevresinden geçinsin be. G. Tamam memnuniyetle. T. Dayanışma. G. Hatta Lale'ye de söyleyelim biz bir şey verelim partisi verelim. T. Ha ha tamam bu şey vardı Sex and City diye bir dizi vardı biliyor muydun? G. Bayılırım, biliyorsun bayılırım. Amerika'dayken izliyordum, Türkiye'de izlemedim hiç. T. Şimdi onun bir bölümünde herkes eski sevgilisini alıp partiye gidiyor. Veyahut da atmak istediklerini ondan sonra birinin çöpü, öbürünün hazinesi mantığı içinde. G. Tuğrul. T. Şimdi böyle yapabiliriz mesela. G. Boşluk. T. Tamam. G. Hadi çok öpüyorum seni, bay bay. Şamil Tayyar iki kişi arasındaki bu özel görüşmeye nasıl ulaşmış peki? Çok kolay. Ergenekon iddianamesini açmış, oradan aynen nakletmiş. İddianamede 14 Kasım 2007'de yapıldığı, 1 dakika 36 saniye sürdüğü söylenen bu konuşmanın numaraları da açık seçik yazılıyor. 532 bilmem kaç Güler Kömürcü'nün, 532 bilmem kaç da Tuğrul Türkeş'in. Şimdi Adalet Bakanı'na soruyorum. Bu ülkede ve dünyanın tüm demokrasiyle yönetilen ülkelerinde özel hayatın gizliliği esas değil midir? her türlü haberleşmenin gizliliği de anayasa teminatı altında değil midir? Sizin milletvekili olarak uymak, Adalet Bakanı olarak da uygulatmakla yemin ve sorumlu olduğunuz anayasanın. Tamam, yasalar bazı durumlarda haberleşmenin izlenmesine yargı kararı ile izin verirler. Ergenekon savcısının isteğiyle de Güler Kömürcü veya Tuğrul Türkeş'in telefonları da dinlemeye alınabilir. Tamam. Peki ama bu konuşmanın Ergenekon'la ne alakası var? Bu tamamen özel bir konuşma değil mi? Kaldı ki doğruluğu da şüpheli. Aynı eklerde yer alan Recep Tayyip Erdoğan ile Yaşar Büyükanıt arasındaki o çok sert konuşma bandının düzmece olduğu açıklanmadı mı? Yasalara saygılı bir savcı kendisine iletilen dinleme kasetleri arasında soruşturmayla zerre ilgisi olmayan böyle özel konuşmaları bulduğu zaman imha edilmesini mi ister yoksa çözdürüp iddianamesine mi koyar? Bu konuşmanın onu her türlü kullanabilecek, nitekim kullanan medyanın elinde işine Sayın Bakan. Türkiye'nin geldiği bu noktanın korkunçluğu sizi rahatsız etmiyor mu? Bu ülkenin Adalet Bakanı olarak her türlü istismara, şantaja, tehdide, rezalete, çirkinliğe açık bu tür izlemeleri uygun buluyor, savcının yaptığını tasvip ediyor musunuz? Sevgili Şahin, bu ülkenin önde gelen hukukçularından Turgut Kazan başta Ergenekon savcısı hakkında soruşturma açılmasını isteyenlerin sayısı hayli fazlaydı ve iddiaları çok ciddi görünüyordu. Bir soruşturma savcının hatta lehine olabilir, üzerinde şüphe kalmayacak şekilde aklanabilirdi. Siz soruşturma izni vermediniz. Oysa aynı günlerde yargıç Sevgi Oruç hakkında ceza davası açılmasına, ayrıca disiplin cezası verilmesi için de hakimler ve savcılar yüksek kuruluna sevk edilmesine karar verdiniz. Sevgi Oruç, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında açılan 3 kuruşluk tazminat davasını başbakan aleyhine sonuçlandıran yargıçtı. Kararı Yargıtay tarafından da onandı. Buna rağmen Erdoğan'ın kararı o artık ezberlenen üslubu ile nasıl bağıra çağıra eleştirdiğini kendi sesinden dinledik. Sayın Bakan, şimdi kamuoyunu kararlarınızda bir çifte standart olmadığına inandırmanız kolay olacak mı acaba? Ben kamuoyuna değil size soruyorum. Adalet Bakanı sizce adil mi?